Seçimlerden aylar önce AKP'nin yapmış olduğu hatalar sonucunda %5 ile o %10 arasında oy kaybedeceğini söylemiştiniz. Sonuçlar sizin öngördüğünüz şekilde gerçekleşti. Seçim sonuçlarını değerlendirir misiniz? Elbette ben kaybı bilmem. Ama kanunu bilirim. Mesela bu bardağı bıraksam yere düşeceğini hepiniz bilirsiniz, ben de bilirim. Bu kaybı bilmek demek değil, kanunu bilmek. Yer çekimi kanunu olduğuna göre bu bardağı bırakırsam yere düşecektir. Bu geleceği bilmek ya da kaybı bilmek değil. Elbette kaybı bilmeyiz. Ama şunu biliyoruz. Birileri, bir insan, bir devlet, bir parti, her neyse zulmederse Allah zalimleşenlere çok uzun zaman mühlet vermemektedir. Zalimleşince insan ya da bir devlet ya da bir parti, Allah ona çok uzun zaman mühlet vermez. Bu sünnetullah'tır. Ya da kibirlenirse bir insan ya da bir parti, hasmı Allah olur. Allah'ın tokadını yer. Bu da sünnetullah'tır. Kanunları bilmek lazım. Ben o zaman öyle dedim. Kanunlara göre konuştum. Öyle de gerçekleşti. En az %5 ile 10 arasında oy kaybedeceksiniz dedim 6 ay evvel. Ya da 4-5 ay evvel. %10'dan bile fazla olabilir dedim. 2011 seçimlerine göre düşünürseniz %9 kayıp var. %5 ile 10 arasında %9 kayıp var. Cumhurbaşkanlığı seçimine göre düşünürseniz, o seçimde %52 almıştı. Ona göre düşünürseniz %11 kayıp var. %10'dan da fazla. Neden oldu? Çünkü dostlarını terk ettiler. Düşmanlarına yaklaştılar. Paralel dediler. Paralel bahanesiyle birileri onları tahrik etti, kızdırdı. Bütün cemaatlere aslında soğuk davranmaya başladılar. Bindikleri dalı kestiler. Cemaatlerle, Müslümanlarla yükselmişlerdi. Onların sayesinde yükseldiler. Ama onları terk ettiler ve o makamlara eski komünistleri, şunları bunları getirmeye başladılar. Güya o cemaatin elinden almak için bütün yetkileri, bütün makamları, onları tasfiye ettiler. İstihbaratta özellikle onları tasfiye ettiler. Yerine getirecek adamları olmadığı için eski solcu kadroları getirdiler. Birçok samimi kimseleri dışladılar. Düşünün, bakın mesela partinin kurucularından Bülent Arınç, partinin abisi, herkesin abi dediği birisi, onu bile dışladılar. Neymiş, bir iki meselede tenkit ediyor diye. Hiç tenkit kabul etmediler. Allah rızası için tenkitte bulunan insanların sözüne kulak vermediler. Her tenkit edeni paralelci diye yaftaladılar. Kim bir şey söylese ya paralelci dediler, ya hain dediler, ya ajan dediler. Halbuki Allah rızası için konuşan insanlar vardı. Kimseyi dinlemediler. Her gün televizyonda partiyi, AKP'yi savunan, anlatan, öven, göklere çıkartan gazetecilerden bazıları bir iki meselede ya şu şöyle olmamalı, böyle olmalı deyince adamın kalemini kırdılar. Sen misin bunu söyleyen? Adam 24 saat televizyon geziyor, AKP'yi göklere çıkartıyor. Bu yetmiyor onlara. Bu yetmiyor. Sen misin bizi bir meselede tenkit ettin? Böyle davranırsanız tabii ki dostunuz kalmaz. Bize spor salonlarını vermediler. Hiçbir açıklama yapmadılar. Neden vermiyorsun? Bu sen yaptığın zulüm. Sonra Spor Bakanı özel bir görüşmede bizden bir iki kardeşimize söylüyor. Hocanız başbakanımızı tenkit etti. Evet ettim. Ettim. Haklıyım. Gene de ederim. Sen başbakan dediğin şimdiki cumhurbaşkanı, Irak politikası fiyasko. Amerika'ya güvendi. Amerika ne yaptı Irak'ta gördünüz. 1,5 milyon insanın ölümünde onun da payı var. Amerika ile beraber olması elbette ki bir günahtı. Tenkit ettim. Haklıydım. Yine de ederim. Suriye politikasını tenkit ettim. Haklıyım. İşte Suriye ne oldu? Olaylar daha başladığı zaman ben dedim ki bu iş böyle olmaz. Cemaat yok, lider yok, kadro yok, plan yok, bir şey yok. Birdenbire insanlar sokağa döküyorsunuz. Yazık, günahdır bu insanlara. Beşşar gibi bir zalim bunlara zulmeder. Arkasında bir sürü devlet de var kendisini destekleyen. Bu insanları tehlikeye atmayın, yazıktır, günahtır dedim. Kimseyi dinlemiyorlar. Onlar her şeyi biliyorlar. Kimseyi dinlemediler. Hemen 3 günde mesele hallolacak zannediyorlardı. Libya gibi, Gaddafi gibi hemen devrilecek zannediyorlardı. Amerika'ya güvendiler. Irak'ta da Amerika ile beraber oldular. Suriye'de de. İkisi de yanlış. Bunlar tenkit ettim. Sen niye tenkit ediyorsun diyorlar. Sana spor salonu vermeyeceğiz. Cehennem dibine ver. Sen bunun tokadını yiyeceksin. O zaman dedim ben bunu. Bunun tokadını yiyeceksin. Sen Allah rızası için yapılan tenkitleri reddediyorsun ve ceza vermeye kalkıyorsun bana. Sen laikliği tavsiye ettin. Gittin Mısır'da, Tunus'ta. Ben bunu tenkit ettim. Ederim, haklıyım. Çünkü sen Müslümansan laikliği tavsiye edemezsin kardeşim. Laiklik nedir? Allah'ın ne dediğine bakmıyorsun. Kur'an ne demiş, sünnet ne demiş umurunda bile değil. Sen kafandan kanun koyuyorsun. Dini referans olarak almıyorsun. Din umurunda bile değil senin. Laiklik bu. Sen nasıl tavsiye edersin bir Müslüman olarak? Sen misin böyle bizi tenkit eden? Sana bundan sonra salon yok. Siz böyle zalimleşirseniz daha çok tokat yemeye devam edersiniz. Kimseyi konuşturtmuyorlar. Diktatörlüğe doğru gidiyorlar. Oy kaybetmeleri çok hayırlı olmuştur kendileri için. Eğer gereken dersi alırlarsa çok hayırlı oldu onlar için. Başka türlü anlamayacaklardı. Ben bunu kaç defa söyledim. Oy kaybetmedikleri zaman bunlar asla anlamayacaklar. Kimseyi dinlemiyorlar. Bunlar her şeyi bildiklerini zannediyorlar. Yaptıkları şey resmen İslam'a aykırı. Ama onlara göre o doğru. Kimsenin sözüne bakmıyorlardı. Ben bunu aylar evvel söyledim. Benden sonra niceleri söylemeye başladı. Seçimdeki bu mağlubiyetten sonra şimdi herkes konuşuyor. Bakın gazetelere, köşe yazarlarına bir bakın. 10 tane hata sayıyorlar. Bir tanesi 20 tane saymış. Bakın göreceksiniz. Bunların hepsi AKP'yi övüyorlardı. Hatta AKP milletvekilleri. Şimdi kendileri şurada hata yaptık diye kendileri sayıyorlar. Niye bir hafta evvel bunları söylemiyordun? Niye 6 ay evvel söylemedin? Hata yapıyoruz. Neden demedin? Aman partiye zarar gelmesin. İşte zarar asıl böyle gelir. Konuşmazsan asıl zararı o zaman görürsün. Kim konuşuyorsa onu hain diye ilan ediyorlar. bir sürü sert kanunlar, diktatörlüğe doğru giden kanunlar çıkarıyorlar. Polis gelip sizi evinizden alabilir, 48 saat götürüp size atabilir içeriye. Sorgusu sualsiz. Ne hakim ne savcı kararı olmadan polisin vicdanına kalmışsınız. Polisin vicdanına kalmış. Gidin şunu alın getirin diyebilir. Ne hakim ne savcı lazım değil. Türkiye hukuk devletiydi öyle mi? Yalancılık yapmayın. Yalan söylemeyin. Bu hukuk değil. Bu diktatörlük. Hukuk devletinde hakim karar verir. Polis değil. Polisin mesleği midir o? Branşı mıdır? Kim içeri alınır, kim alınmaz? Bunu hakim bilir. Kanunları hakim bilir. Polis ne bilir kanunu? Memleketi diktatörlüğe doğru götürüyorlardı. Başka türlü anlamayacaklardı. Bütün dostlarını kaybettiler. Herkese dirsek vuruyorlar. Sen şunu dedin, bizden değilsin, defol git. Sen şunu dedin, sen de defol git. Ya bu insan Allah rızası için ikaz etti sizi. Sen düşmanın değil bu adam. Partiyi bu yöne birileri sevk etti. O paralel olayın bahanesiyle partiyi sertleştirdiler. Partinin yetkililerini kızdırdıkça kızdırdılar. O kızgınlıkla parti herkese tırpan vurmaya başladı. Eski kadroları tamamen götürdü, yerine solcu kadroları getirdi. Senin tabanın bunlar değildi, sen bunlardan oy almamıştın. Balyoz'dan, paralel şeyden, Ergenekon'dan içeri alınanların hepsini geri bıraktı. İnadına, inadına yani o cemaat onları içeri aldı diye, o cemaatin polisleri, savcıları, hakimleri, onları içeri aldı diye, onların hepsini serbest bıraktılar. Ya gerçekten bunlar darbe girişim yapmadılar mı? Sen inanıyor musun ya bunların darbe girişim yapmadığına? Aslında kendi de çok iyi biliyor ki bunlarda budur haller var. Var ama paralelci de dediği o cemaatle bunları savaştırmak için onları hapisten çıkardılar. Bunlarla savaşın dediler. Bunlar madem ki bana bu kalleşliği yaptı diyor. Hükümetin mantığı bu. Bunlar bize bunu yaptı. O halde ben de senin düşmanlarını çıkartırım hapisten. Onlar senin başına bela ederim. Ama onlar yalnız onların başına bela olmaz. Senin de başına bela olacaklar. Bunun böyle olacağı belliydi. Ama belki herkes farkında değildi. Kibirlenenin hasmı Allah olur. Zulmedeni Allah uzun süre mühlet tanımaz. Dostlarını terk eden dostsuz kalır. Tarihte bir komutan var demiş ki, onlar dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarına önem verdiler. Dostlar nasılsa bizdendir. Onlar bizi anlarlar dediler. Dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarını kazanmaya önem verdiler. Düşmanlarını kazanamadılar. Dostlarını da bu arada kaybettiler. İkisi birleşince yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Dostlarla düşmanlar birleşti ve yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Ben bunu o zaman da söyledim. Hiç kimseyi suçlamasınlar. Hele bizim gibilere hiç suçlamasınlar. İşte siz oy vermediniz de o yüzden. Hala bir şey anlamıyorsun demek ki. Anlamak istemiyorsun demek ki. Sen bir önceki seçime göre 2 milyon 600 bin oy kaybetmişsin. Önceki seçimde 21,5 milyon civarında oyları var. Bu seçimde 18,5 civarı 2 milyon 600 bin eksilme var. 4 milyona yakın seçmen arttığı halde, 2011 seçimlerine göre 4 milyon daha fazla seçmen vardı. 2011 seçimlerinde 50 milyon seçmen vardı yaklaşık. Bunda da 54 milyon seçmen var yaklaşık. 4 milyon seçmen arttığı halde yurt içindeki seçmenlere, yurt dışını söylemiyorum, yurt içindeki seçmen sayısı 4 milyon arttığı halde aldıkları oy 2 milyon 600 bin daha eksik. O 4 milyon oyun %50'si AKP'nin de eskiden, öyle değil mi? %50 almıyor muydu? %49.85 falan, yani %50. O 4 milyon oyun da %50'sini ona verirseniz 2 milyon da oradan, 2 milyon 600 bin de eksiği var. 2 milyon da buradan alması lazımdı. Alamadı. Yani aşağı yukarı 2 milyon 600 bin değil aslında, gerçekte 4,5 milyon, 4 milyon 600 bin civarında oy kaybına uğramış. Sen bu kadar büyük bir oy kaybına uğramışsın. Beni onu bunu suçlamanın bir alemi yok. Benim zaten bu kadar oyum yok. Ve zaten ben daha evvel de yine oy vermiyordum. Sen 2011 seçimlerinde 21 küsür oy aldın. O zaman yine biz zaten vermemiştik ki. Bizden kaynaklanmıyor. Bizim gibi düşünenlerden kaynaklanmıyor. Ama seçime katılım biraz düştü. Evvelden %86,5 filandı seçime katılım. Şimdi bunda 85 falan, 84,5 falan gibi. %1-2 puanlık bir düşüş var. Bunun da manası şu, yani yaklaşık demek ki 1 milyon kadar kişi daha az katılmış. Eskiden daha az katılmış yani. Toplamda %15, %16 civarında katılmayan insan var. Seçime katılmayan insan var. Bu daha evvel de böyleydi aşağı yukarı. %15, %16 civarında ne yapar bu? Yaklaşık olarak 8 milyon civarında bir oy yapar. 8 milyon insan seçime katılmıyor. Demek ki bu sistem bu insanlara hitap etmiyor. Demek ki bu insanlar bu sistemden bir şey beklemiyor. Ve reddediyor. 60 tane parti var ama sonuçta hepsi de demokrasi ve laiklik diyor. Ben de bunu kabul etmiyorum diyor demek ki 8 milyon seçmen. Neden seçime katılım biraz düştü? Bir de bunun dışında 1 milyon 300 bin geçersiz oy var. Rekor. Rekor. Bu kadar seçim yapıldı. Hiçbir seçimde bu kadar geçersiz oy olmadı. Rekor. Demek ki birçok insan gitti, hepsini çizdi anlaşılan, ya da yırttı kağıdı koydu içine attı. Yani neden o zaman seçime katıldı? Bazı insanlar korkuyor, seçime katılmazsam ceza gelir falan filan diye. 8-10 milyon insan seçime katılmıyor. Sana nereden ceza gelecek? 10 milyona ceza mı kesilirmiş? Katılmıyorum, katılmıyorum. Ben özgür değil miyim? Diktatörlük mü var? Katılmıyorum. Kimisi korkusundan gitti ama ceza gelmesin diye güya gitti. Katıldı ama hepsini çizdi üzerine. 1 milyon 300 bin kişi de öyle. Bakın 8 milyon katılmayan var. 1 milyon 300 bin insan da üzerini çizdi attı. Geçersiz oy olsun diye. Ve bir de şu var. Birçok kimseye, geçmişte oy kullanmamış olan birçok kimseye pusula göndermediler. Bana gelmedi pusula. Hanımıma da gelmedi. Bakın burada da sordum. Burada arkadaşlara sordum o gün. 20-30 kişi burada el kaldırdı. Hepiniz şahitsiniz. 20-30 kişi burada, bakın şu kadar insanın içinden 20-30 kişiye pusula gelmemiş. Bunlar geçen seçimde oy kullanmayanlardır büyük çoğunluğu. Geçen seçimde oy kullanmayanlar artık pusula göndermiyorlar. Böylece seçime katılımın düşük olduğu belli olmasın diye. Yani zaten bu gelmeyecek seçime belli. Bu zaten gelip oy kullanmayacak. Buna biz göndermeyelim. Böylece seçmen sayısı azalsın. 54 milyon seçmen var diyorlar. Aslında belki de gerçek seçmen 57 milyon. Belki de 60 milyon. Ama onlara göndermiyorlar. Vermeyenlere göndermiyorlar. Böylece katılmayanları az göstermeye çalışıyorlar. Halbuki katılmayanlar 8 milyon da değil, belki de 10 milyon, belki de 12 milyon. Aslında protesto edenler, katılmayanlar neredeyse ikinci parti durumundalar. İkinci partiyiz aslında biz. Ana muhalefet partisi olmuşuz yani. Elbette ki her katılmayan şuurlu, bilinçli değil. Ama neticede birçoğu da protesto ettiği için katılmıyor. Bu da bir gerçek. Eğer bundan ders alırlarsa kendiler için daha hayırlı olur. Bundan alması gereken ders, bir kere Müslümanlar peygamberi bir hareket metoduna dönüş yapmalıdırlar. 13 yıl tek başına iktidar oldun. Ne oldu? Hangi haramı kaldırabildin? Yani böyle bir şey tarihte yok yani. 13 yıl tek başına iktidar. Bu büyük bir şans, büyük bir imkandı. Hani ne yapabildin? İşte benim dediğime geliyor. Ben yıllardan beri diyorum yani. Türkiye'de hükümetlerin rolü, görevi hamallıktır. Yani sistemi değiştiremez. Buna izin vermezler. Ya diyeceksiniz ki zaten bunlar değiştirmek istemiyor, bunlar Müslüman değil. Ya da diyeceksiniz ki Müslümandırlar, değiştirmek istiyorlardır ama güçleri yetmiyordur. Bence ikincisi doğru. Ben Müslüman olarak görüyorum ve güçlerin yetmediğine inanıyorum. O halde demek ki olmuyor. İstediğin kadar oy al. Bugüne kadar %49, %50 oy aldın da ne yaptın ki yani? 41'e niye kızıyorsun ki? Yani %50 oy aldın da ne yaptın ki? Hangi haramı kaldırdın? Sürekli olarak kavga edip durdular. Bunun bedelini ödüyorlar. Hiç kimseyi suçlamasınlar. Ne oy vermeyenleri, ne HDP'yi. Kardeşim sen HDP'ye demiyor muydun? Evvelden PKK'ya demiyor muydun? Dağdan aşağıya in, ovada siyaset yap demiyor muydunuz? Adamlar da girdi, kazandı. Niye kıskanıyorsunuz? Hırsızlık mı yaptı, ne yaptı? Hakkıyla kazandı. Zaten birçokları aslında gönlü HDP ile beraberdi ama AKP'ye oy veriyordu. HDP nasılsa kazanamaz gibi düşünüyorlardı. Bir kısım oylar öyle gitti HDP'ye. Bir kısım insanlar da aslında yine gönlü MHP ile beraberdi. Ben demiştim aylar evvel, dedim herkes kendi partisinden geri dönecek. Bu hatalardan dolayı siz hırsızları korursanız, 4 tane bakanın hırsızlığını örtbas ettiniz. Davayı inceleyen hakimler, bir tanesi konuştu televizyonda, dedi ki ben dosyayı gördüm, ben dedi yılların hakimiyim, ben bu kadar açık, seçik, kuvvetli delillerle dolu, kamil bir dosya görmedim dedi. O kadar aleni deliller var ki içinde dedi. Ve bunu örtbas etmedi mi AKP? Aslında Ahmet Davutoğlu kardeşim olsa elini keserim dedi. Ama daha üstten talimat geldi, izin vermediler. Aslında Ahmet Davutoğlu istedi, cezalansınlar. Divana, yüce divana verilsinler, istedi. Ama bir güç daha üstten birisi engelledi. Onda kim olduğunu herkes biliyor. Engellediği bunu herkes biliyor. Sen hırsızları koruyacaksın. Saraylar yaptıracaksın. Millet acından ölse bile sen saraylarda hava atacaksın. 1150 odal yaparın, kimse de karışamaz diyeceksin. Böyle konuşacaksın. 1000 odalı diyorlardı. Alay etti onlarla. 1000 odalı saray yaptı diyorlar. Ne 1000 odası? 1150 küsür diye alay edersin. En ufak bir tenkitte bulunanları kovarsın. Bana salonu vermezsin. Öbürünün bankasına el koyarsın. Öbürünü bilmem neyine ne yaparsın. Bu başarısızlık Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığıdır. Bunun sorumlusu da odur. Ahmet Davutoğlu'nu da harcadılar yani. Ahmet Davutoğlu'nun başarısızlığı değil. Bu başarısızlık Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığıdır. Eğer miting miting gezmeseydi, alenen AKP'yi desteklemeseydi, AKP'nin başında, AKP'nin başkanı gibi davranmasaydı, belki diyebilirdi ki, ben bırakınca, işte Ahmet Davutoğlu beceremedi, suç onun diyebilirdi. Ama şimdi herkes biliyor ki partinin başında kendisi var. Herkes buna şahit. Anayasayı da çiğnedi. Tarafsız olması gerekiyor. Resmen AKP için mitikler yaptı. Ve millet bundan gıcıklandı. Ben demiştim bunu. Dedim ki Kenan Evren de böyle yapmıştı. Sene 83. Kenan Evren Cumhurbaşkanıydı. Darbeci general Cumhurbaşkanıydı. Ve o zaman bir parti kurdurmuştu. Partinin başkanının adını hatırlıyorum. Necdet Calp. Partinin ismini tam hatırlayamadım. Bilmem ne Halk Partisi'ydi herhalde ismi. Kurucusu da Necdet Calp bir general. O da bir emekli general. Kenan Evren ona oy istiyordu. Son günlerde ona resmen oy istedi. Şöyle şöyle olan bir partiye oy vermelisiniz dedi. Onu işaret etti. Ve o zaman halk bundan gıcıklandı ve Özal'a oy verdi. 83'te Özal büyük bir oyla başbakan oldu. Ben demiştim bak Tayyip Erdoğan böyle yapıyor. Aynı olay olacak. Halk bundan gıcıklanacak ve çok oy kaybedecekler. Yani sebep çok. Zalimleşmeleri, tenkitleri kabul etmemeleri, dostlarını ihmal edip düşmanlarına kendilerini sevdirmeye çalışmaları, çözüm süreci bitti demeleri, Kürt sorunu yok demeleri. Bir sürü mesele var yani. Yani miting miting gezip oy toplamaya kalkışmaları, kendilerini suçlasınlar. Kimseyi değil. Yani Ahmet Davutoğlu'ndan daha ziyade bu Cumhurbaşkanı'nın başarısızlığıdır. Çünkü herkes biliyor ki Ahmet Davutoğlu aslında yetki onda değil yani. Herkes biliyor Ahmet Davutoğlu bir emanetçi gibi davranmak zorunda kalıyor. Aslında o da bundan rahatsızdır. Ama bir şey yapamıyor. Eğer başarı olsaydı ben başardım bakın ben bu seçimleri bu mitingler yapmasaydım böyle olmazdı diyebilirdi belki. Şimdi başarısızlık da onun başarısızlığıdır o halde. Başarı onunsa başarısızlık da onundur. Partiyi bu noktaya getiren de, yükselten de kendisi, düşüren de kendisi. Çünkü demin anlattığım şeyler oldu. Ve eğer ders alırlarsa bu onların hayrınadır. Ders alsınlar. Bu yolla zaten bir şey olduğu yok. Ne yaptın? Yol yaptın, baraj yaptın. Bununla övünüp duruyorsun. Bu arada 13 yıldır güçlü bir cemaat çalışması ortaya konulmadı. Ve Müslümanlar daha çok dünyevileşti. Sekülerleşti. Laikleştirdin sen bu Müslümanları. Demokrasi taraftarı yaptın sen bu Müslümanları. Bunların hepsi zarardır. Bunun karşılığında ne faydan oldu? Yol yaptın, baraj yaptın. Yolu bırak da CHP yapsın. Ne olacak? Lağımı bırak da CHP yapsın. Müslümanlar büyük bir hareket olmalı, cemaat çalışmaları yapmalı, eğitim çalışmaları yapmalı, güçlü bir cemaat ortaya konulmalı. Bunu yapmıyorlar. Herkes köşe kapma peşinde. 13 yıl köşe kaptınız da ne oldu? Sonuçta demokrasiyi tavsiye ettiniz, laikliği tavsiye ettiniz. Bu buysa eğer, o zaman bir şey yapmadınız yani ve daha beter Müslümanları bozdunuz, demokrasiyi ve laikliği İslam'a uygun gibi gösterdiniz. Bunun elbette bir hesabı var. Siz demokrasiyi İslam gibi gösterirseniz, laikliği İslam gibi gösterirseniz, elbette dini bozmuş olursunuz ve dini bozanlara Allah tokadını vurur. Çünkü bu din Allah'ındır. Allah dinini bozanlara tokadı vuracaktır. Ben ta 98'de demişim, 2013'ün Haziran'ında da dedim o cemaate, siz dedim dini bozuyorsunuz, dinler arası diyalogla Hristiyanı, Yahudi'yi kardeşiniz gibi görmeye başlıyorsunuz, kafirleri dost ediniyorsunuz, kızlarınızın başını açıyorsunuz, dini bozuyorsunuz, Allah'ın tokadını yiyeceksiniz ve adınız kötü anılacak. 98'de de dedim, 2013'te de dedim. İşte ben onu dedikten birkaç ay sonra olaylar patladı. Ve şimdi onları çok az insan hayırlı anıyor. Büyük bir kesim onları hayırlı anmıyor. Kendileri de hatalarının da farkındalar. Allah'ın dinine zarar verirseniz Allah'ın tokadını yersiniz. Diğerleri ahlakı bozuyor, bunlar dini bozuyor. Hangisi daha kötü? Öbürleri ahlakı bozuyor, bunlar dini bozuyor. Yani şimdi namaz kılan bir insan, bir başbakan laikliği tavsiye ettiği zaman insanlarda şöyle bir şey oluşuyor. Ya bu adam namazını kılan bir adam. Herhalde İslam'ı da iyi biliyordur. Başbakan ya, başbakan olmak İslam'ı bilmek demek değil halbuki. Başbakan yani namazını kılan bir insan ya, o tavsiye ediyorsa laikliği demek ki İslam'a uygundur diye düşünmeye başladılar insanlar ve bu dinin bozulmasıdır. Sen dini bozacaksın da Allah buna izin verecek. Ahlakı bozanlara Allah biraz mühlet tanır, dini bozanlara Allah'ın tokadı erken gelir. Zalimleşenlere tokat erken vurulur. Bir hadise var. Bir gün bir şeyhin müridi, talebesi su almaya gitmiş. Testiyle pınara su almaya gitmiş. Çeşmeye su almaya gitmiş. Bir adam gelmiş, koca adam atıyla çocuğun üzerine atı sürmüş. Sıra çocuk da onun önce alması lazım. Koca adam utanmaz. Çocuğun üzerine atı da sürmüş. Testi de kırılmış. Önce ben su içeceğim diyor. Kocaman adam çocuğa bu hareketi yapıyor. Çocuğun çok ağrına gidiyor bu. Üzüntülü bir şekilde geri dönüyor, geliyor dergaha. Şeyhi soruyor. Oğlum ne oldu diyor. Niye üzgünsün? Diyor işte böyle böyle oldu. Sen ona bir şey yapmadın mı diyor şey. Ona cevap vermedin mi? Bir laf söylemedin mi? Yok diyor. Oğlum diyor git hemen ona bir laf söyle. Çocuk giriyor. Ama terbiye almış, eğitim almış bir çocuk söyleyemiyor. Kocaman adam karşısındaki. Utanıyor, söyleyemiyor. Geri dönüp geliyor. Şeyh diyor oğlum ne yaptın söyledin mi? Şeyhim utandım diyor, söyleyemedim. Oğlum diyor, koş acele git, kötü bir şey olacak diyor. Git ona bir laf söyle. Hakkını savun, yoksa kötü bir şey olacak. Çocuk gidiyor, bu defa söyleme niyetiyle. Bir baksın ki, ne görsün? Adamın atı, adama bir çifte vurmuş, adamı öldürmüş. Şeyh diyor ki oğlum işte ben bundan korkuyordum. Bir insan zulmederse, karşıdaki ona cevap veremezse, gücü yoksa, ah çekerse, üzülürse, Allah devreye girer. Allah ona mühlet tanımaz artık. Ve Allah cezasını verir. Zalime ceza vermek hususunda Allah çok geciktirmez. Ona sen bir laf söyleseydin, hakkını savunsaydın böyle olmazdı belki. Sen susunca Allah devreye girer. Senin gücün yetmeyince Allah senin yerine ceza verir. Şimdi zulmederseniz tokadını yersiniz. Bunlardan gerekli dersler alınmalı ve Müslümanlar bu yolla hiçbir şey yapamadıklarını, hatta Müslümanları bozduklarını görmeli. Ben o yola girmesinler, evde yatsınlar demiyorum. Cemaat çalışması yapmalıyız. Toplumumuzu eğitmeliyiz. Yatalım diyen yok. Onlara mı bırakalım o makamları? O makamları onlara bırakmıyorsun da toplumunu onlara bırakıyorsun. İnsanların eğitimini onlara bırakmışsın. İnsanları eğitemiyoruz. Birisi başbakan olmak için, birisi bakan olmak için, biri milletvekili, biri belediye başkanı, biri yardımcısı, biri müdür olmak için herkes bu yola girmiş. Dünyevileşmişiz. Dünyevileşmişiz. Köşe kapma peşindeyiz, ihale peşindeyiz. Dünyevileşmişiz. Toplumu, eğitimi falan her şeyi bırakmışız. Demokrasi, laikliği savunur hale gelmişiz. Bunların tehlike olduğunu kimse görmek istemiyor. Hiç mi faydası yok? Elbette var. Ama zararı daha çok. Müslümanlar laikleştiler. Bundan büyük zarar mı olur? Gerçek bir hareket ortaya çıkmıyor. Bundan büyük zarar mı olur? Her yanlış hareket doğru hareketin önünde engeldir. Bu yanlış hareketler var oldukça gerçek bir hareket ortaya çıkmamaktadır. Bundan büyük zarar mı olur? Kimse bu noktaları düşünmüyor. Sadece faydalarını görmek istiyor. Bardağın dolu tarafını, boş tarafını hiç görmek istemiyor. Sen o makama bedavadan mı geliyorsun? Ömrünü veriyorsun, yıllarını veriyorsun, bir sürü paralar harcıyorsun ve tavizler veriyorsun, onlardan gibi oluyorsun, bozuluyorsun, sonra o makama geliyorsun. O da gelebilirsen. Neden yani? Adam gibi, peygamberlerin yaptığı gibi hizmet yapalım. Taviz vermeyelim, dik duralım, İslam'ı açıkça anlatalım. Halkımızı İslam'a davet edelim, eğitim yapalım. Ve toplum İslam'ı öğrendiği zaman, İslam'ı yaşadığı zaman zaten onlar kaçıp gidecekler. Zaten kaçıp gidecekler, zaten o zaman Müslümanlar Allah'ın izniyle hakim olacaklar. Ama sen eğitim yapmıyorsun, sadece yol yapıyorsun, baraj yapıyorsun. Bununla İslam mı gelecek? Ve bir de sağa solu suçluyorlar. İşte ümmet kaybetti. Ne bileyim ben, sanki İslam mahvoldu gibi. 9 puan eksik oy alınca sanki İslam mahvoldu. Sanki İslam'ı onlar temsil ediyordu, İslam'ı onlar ayakta tutmuştu şimdiye kadar. Ümmeti onlar ayakta tutmuşlardı. Böyle büyük büyük konuşmalar. Hatalarını görsünler, kimseyi suçlamasınlar.